Ayrım 33. Akılça, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 262. 16. Bilmiyorsun sevmeyi, bilmiyorsun. Boşuna sana bel bağlayışım. Üç silahşörler kahvehanesi akşamın kararsız boşluğunda bütün ışıklarıyla parlıyordu. Yaşamın tadını keyfince çıkarabilenler terasta toplanmıştı. Az sonra gece binbir pırıltılı dantelini kahvehane kahvehane, vitrinden vitrine dolaştıracak ve bütün Paris'i örtüsünün altına alacaktı. İnsanlar müzik dinleyerek geceyi bekliyordu. Mutluydular. Ufukta beliren kızıl lekelerle ürpermiş, telaşlanmışlardı. Matthew bu mutlu kalabalığın yanından geçti gitti. Akşamın yumuşak heyecanı ona göre değildi. Bilmiyorsun sevmeyi, bilmiyorsun. Boşuna her çırpınıp ağlayışım. Dümdüz uzun bir sokak, ardında yeşil bir odada kinle, nefretle dolu bir küçücük bilinç onu bütün gücüyle itiyordu. Önünde pembe bir odada hareketsiz bir kadın vardı, dudaklarında umut dolu bir gülümsemeyle onu bekliyordu. Bir saate varmadan o pembe odaya gizlice, sessiz adımlarla girecek ve o yumuşak umut, o bekleyiş, o hareketsiz aşk onu yutacak, yok edecekti. Bütün bir yaşam için, uzun, upuzun bir yaşam için. İnsanlar bundan çok daha hafifi için kendilerini suya atıyorlardı. Önüne baksana olan. Matthew otomobilden kaçabilmek için kendini yana attı. Ayağı kaldırımın kenarına takıldı ve kapaklandı. Ellerinin üzerine düşmüştü. Allah kahretsin. Kalktı, avuçları ateş gibi yanıyordu. Çamurlu ellerine dikkatle baktı. Sağ el birkaç sıyrıkla kızarmış, çamur içindeydi. Sol el acıyordu. Çamur sargıları yapışmıştı. Gerçek bir öfkeyle bir bu eksikti diye düşündü. Bir bu eksikti. Cebinden mendilini çıkardı. Tükürüğüyle ıslattı. Bir çeşit acımayla avucunu silmeye başladı. Canı ağlamak istiyordu. Bir an boşlukta kala kaldı. Kendine şaşkın gözlerle bakıyordu. Sonra gülmeye başladı. Kendine, Marcel'e, İviç'e, gülünç ve budala beceriksizliğine, yaşamına, miskin, mızmız tutkularına gülüyordu. Geçmiş umutlarını hatırlıyor ve gülüyordu. Çünkü o umutlar burada sona ermişti. Burada bu yere kapaklandığı için neredeyse ağlayacak olan ciddi, çok ciddi adam da kendini hiç utanç duymadan soğuk ve şehvetli bir alayla seyrediyordu. Söylendi. Bir de kendimi önemsiyorum ha. Gülme kesildi. Hıçkırır gibi birkaç kesik gülüşten sonra kesildi. Gülecek kimse yoktu. Boşluk. Gövde ağır, sıcak, ürpertili, boğazında, midesinde öfkenin yakıcı ıstırabı, ayaklarını sürüyerek yürümeye başladı. Ama gövde boştu. İçinde kimse yoktu artık. Sokaklar bir su oluğu gibi boşalmıştı. Daha biraz öncesine kadar bunları dolduran bir şey çekilmiş, yok olmuştu. Maddeler kalmıştı, el değmemişçesine ama demetleri çözülmüş kocaman sarkıtlar gibi gökten iniyor, masal sarayları gibi kişiliksiz yerden göğe yükseliyordu. Tüm o alışılagelmiş yakarışlar, günlük basit gevezelikler havada erimiş susmuştu. Artık yalnızca bir insan geleceği vardı. Ruhsuz maddelere doğru atılan ve onların aynasında binbir ayartıcı imgeye dönüşen bir insan geleceği. Gelecek ölmüştü. Gövde sağa döndü, üzerleri ışıkla çizgi çizgi olmuş buzdağların arasında pis bir çatlağın dibindeki kıpırtılı ve aydınlık bir buluta daldı. Karanlık, ağır kütleler gıcırdayarak sürükleniyordu. Gözlerin hizasında yaprakları benekli çiçekler sallanıp duruyordu. Bu dumanlı çatlağın derinliklerinde bu çiçeklerin arasında cam gibi bir saydamlık kayıyor ve kendini buz gibi bir tutkuyla seyrediyordu. Bugün alacağım. Ve dünya yeniden var oldu. Birden gürültüyle bütün otomobilleri, insanları, aydınlık vitrinleriyle ve Matthew kendini Depar sokağında buldu. Ama bu aynı dünya değildi ve o aynı Matthew değildi artık. Dünyanın ucunda, binaların ve sokakların ötesinde kapalı bir kapı vardı. Cüzdanı karıştırdı ve bir anahtar çıkardı. Orada o kapalı kapı ve bu küçük yassı anahtar, bunlar dünyadaki son varlıklardı. İkisi arasında yalnızca üst üste yığılmış mesafeler ve engeller vardı. Bir saat sonra yürüyerek gitmeye vaktim var. Bir saat. Oraya gidip o kapıyı açmaya yetecek kadar zaman. O bir saatin ötesinde bir şey yoktu. Matthew düzgün adımlarla yürüyordu. Kendi kendisiyle barışıktı şu anda. Kendini soğuk ve kötü hissediyordu. Yalola hala hasta yatıyorsa diye düşündü. Anahtarı cebine koydu ve karar verdi. Ne olursa olsun, parayı ne olursa olsun alacağım. Lamba soluk bir ışık veriyordu. Daracık uzun pencerenin yanında Marlene Dietrich'in resmiyle Robert Taylor'ın resminin arasında üzerinde küçük rutubet lekeleriyle dolu bozuk bir aynası olan bir takvim vardı. Daniel aynaya doğru yürüdü. Dizlerini hafifçe kırarak eğildi ve aynada kravatının düğümünü düzeltti. Bir an önce tümüyle giyinmiş olmak için acele ediyordu. Orada kendi görüntüsünün ardında, odanın yarı karanlığında, aynanın beyaz ve yapışkan pisliğiyle hemen de görünmez olan Ralph'in ince, kuru profilini gördü ve elleri titremeye başladı. Bu gırtlağı sipsivri fırlamış sıska boynu sıkmak, onu parmaklarının arasında çatır çatır kırmak için delice bir arzu duydu. Ralph şimdi yüzünü aynadan yana çevirmişti. Daniel'in kendisini gördüğünden habersiz, tuhaf bir bakışla onu seyrediyordu. Suratı katil suratına döndü diye düşündü Daniel. Ürperdi. Bu hem de bir şehvet ürpertisiydi. Hayvan yaralandı. Benden nefret ediyor şimdi. Kravatını düzeltmeye devam ederek oyalandı. Ralph hala ona bakıyordu. Daniel onları bağlayan, bu tekrar tekrar ısıtılmış, 40 yıllık bir anı gibi eskimiş, bir çeşit mülkiyete benzer kıyasıya nefreti duymak ve tadına varmaktan mutluydu sanki. Sanki bu onu temizliyordu, durulaştırıyordu. Bir gün bu oğlanlardan biri beni arkamdan vurup gebertecek diye düşündü. Çocuksu yüz, aynada büyüyecek, büyüyecek ve sonra her şey bitecekti. Bu bir lanetlenmiş ölüm olacaktı. Tam ona yakışacak bir şey. Havlun yok mu? Daniel'in elleri nemlenmişti. Kovanın içinde vardır. Kovanın içinde pis, iğrenç bir havlu vardı. Daniel ellerini dikkatle kuruladı. Bu kovada hiç su görmedim dedi. İkiniz de sudan pek hoşlanmıyorsunuz galiba. Yıkanmıyor musunuz ara sıra? Ralph somurtkan bir yüzle. Koridordaki muslukta yıkanıyoruz dedi. Bir sessizlik oldu. Sonra oğlan daha kolay oluyor dedi. Yatağın kenarına oturmuş, gövdesi öne eğik, sağ dizi havada ayakkabısını giyiyordu. Daniel bu zayıf sırta, bu kısa kollu lakos gömleğinden çıkan genç, incecik kasları yer yer kabarmış kola, yansız bir gözle baktı. Tuhaf bir güzelliği var diye düşündü. Ama o bu güzellikten nefret ediyor, iğreniyordu. Birkaç saniye daha sonra dışarıda olacaktı Daniel ve bütün bunlar geçmişte kalacaktı. Ama o dışarıda olacakları, dışarıda kendisini neyin beklediğini biliyordu. Ceketini giyecekken durdu, omuzları göğsü terle yapış yapıştı. Ceketini giyerse keten gömleğinin nemli vücuduna yapışacağını düşünerek irkilmişti. Ralph'a, burası çok sıcak dedi. Çatının hemen altı da ondan. Saat kaç? 9. Saat şimdi çaldı. Gün yeniden doğana kadar öldürülecek 10 uzun saat var demekti. Yatmak istemiyordu. Yattığı zaman azap daha da dayanılmaz oluyordu. Ralph başını kaldırdı. Monsieur Lalique dedi. Size bir şey sormak istiyordum. Bobby'ye tekrar o eczacının yanına dönmesini siz mi söylediniz? Dönmesini mi? Hayır. Ona yalnızca bu kadar çabuk kapı dışarı edilmesinin sersemce bir şey olduğunu söyledim. Ha, o zaman başka. Bu sabah geldi bana öyle dedi. Gidip özür dilemek gerekmiş dedi. Sizin böyle yapmasını istediğini söyledi. Benim bir şey istediğim yok dedi Daniel. Hele gidip özür dile falan da demedim. Bir an göz göze bakıştılar ve sinsi sinsi güldüler. Daniel ceketini giymek istedi ama gene cesaret edemedi. Ralph eğilerek ona ne istersen yap dedim diye anlattı. Ne üstüme vazife benim değil mi? Madem Monsieur Lalique söylemiş dedim. Ama şimdi anlıyorum işin üç yüzünü. Sol ayakkabısının bağını öfkeyle koparırcasına çekerek bağladı. Ona bir şey söylemem dedi. Yararı yok ki. Alışmış bir kere. Yalan söylemeden duramaz. Ama biri var ki bir elime geçsin, anasını ağlatacağım onun. Eczacı mı? Evet. Ama moruğu değil, ötekini, o tüysüzü, stajyer. Evet o hayvanı. Bobby ile benim için anlattıklarını unutmadım ben. Bobby o kenef dükkanına kapılandım diye öyle koskoslandı ki. Ama dur, bir gece kapıda kıstırıp geberteceğim onu. Kötü kötü güldü. Öfkeyle sarhoş olmuştu. Ellerim cebimde, aptal aptal sırıtarak yanına sokulacağım. Ona, beni tanıdınız mı diye soracağım. Tanıdınız, öyle mi? Memnun oldum. Öyleyse söyle bakalım. Benim için neler uydurdun ha? Neler uydurdun benim için? Ne yalanlar attın bakalım? Siz görün o zaman o pezevengi. Ben bir şey söylemedim, ben bir şey yapmadım. Ha, bir şey demedin ha? Öyle mi? Al öyleyse, güm. Bir tane çenesine, yere devirdiğim gibi ensesine bineceğim hayvanın, suratına, pestini çıkaracağım. Bobby'nin sevgili tüysüzünü. Daniel alayla karışık bir iç ezilmesiyle ona bakıyordu. Hepsi aynı diye düşündü. Hepsi aynıydı. Bobby'den başkası tabii. Bobby erkek değildi ki. O bir dişi hayvan, bir inekti yalnızca. Ötekiler, hepsi böyleydi işte. Her seferinde iş olup bittikten sonra vurup kırmaktan, birilerinin çenesini dağıtıp gebertmekten dem vururlardı. Ralph gözleri pırıl pırıl, kulakları kızarmış, elini kolunu sallayarak konuşuyordu. Sert hareketler yapmak, bağırıp çağırmak gereğini duyduğu besbelliydi. Daniel birden içinde onu biraz daha yere vurmak arzuluydu. Ama dedi, ya o seni tepelerse, o mu? Ralph nefretle tükürür gibi güldü. Denesin bakalım. Oryantal'in garsonuna bir sorun ne diyecek? 30'unu geçmiş bir herif. Pazıları nah böyle vallahi. Beni dışarı çıkaracaktı aklı sıra. Aldı dersini. Kuzu gibi oldu. Daniel gülümsedi. Çenesine bir yumruk salladın tabii. Oho bir gidin sorun dedi Ralph. Belki 10 kişi vardı biz seyreden. Ona dışarı gel istersen dedim. Bobby vardı. Bir de o iri yarı oğlan. Hani geçen de yanınızda görmüştüm. Corbin. Mezbahada çalışıyor. İşte o. O da vardı. Bana. Bana adamlığı sen mi öğreteceksin ulan? Demez mi? Ha? Gözünün ortası budur diye bir tane ekledim önce. Sonra döndüm midesine doğru. Verdim yumruğu. Verdim yumruğu. Böyle böyle. Gözleri kızarmış. Kavgayı taklit ederek boşluğa saldırıyordu. Döndü. Eğildi. Mavi keten pantolonun sımsıkı kavradığı küçük sert kaba etlerini Daniel'e çevirmişti. Daniel öfkeden boğulacakmış gibi oldu. Canı onu dövmek, öldürmek istiyordu. Burnundan kan işiyordu eşşoğlu eşek dediler. Bacaklarından yakaladığım gibi hop yere neye uğradığını anlayamadı hayvan. Korkunç gözlerle geçmiş zaferin hatırasıyla sarhoş sustu. Daniel geberteceğim şunu diye düşündü. Anlattıklarına pek inanmıyordu ama gene de Ralph'in 30'un geçmiş bir adamı tartaklayabilmiş olması onuruna dokunmuştu. Gülmeye başladı. Demek kabadayılığa meraklısın dedi. Ama bir gün biri çıkar, seni bir ıslatır ki dünyanın kaç bucak olduğunu o zaman anlarsın. Ralph de güldü. Kabadayılık merakında değilim dedi. Ama öyle iri kayım herifler vız gelir bana. Demek kimseden korkmazsın ha dedi Daniel. Kimseden korkmazsın öyle mi? Ralph kırkırmızı olmuştu. Daima en iriler en güçlü olmaz ki dedi. Daniel ona sokulmuştu hafifçe iterek. Ya sen dedi. Sen güçlü müsün göster bakalım hadi sene. Ralph bir an ağzı açık baka kaldı. Sonra gözleri parladı. Aa siz de isterim dedi. Ama şaka olsun diye tabii. Sesi ıslık gibi çıkıyordu. Kim güçlüymüş anlarız. Daniel onu kemerinden yakalayarak. Hadi bakalım küçük dedi göster kendini. Ralph sert ve kıvraktı. Kasları Daniel'in parmaklarının arasından kayıyordu sanki. Sessizce itiştiler ve Daniel kesik nefesler almaya başladı. Bir an kendini iri, şişman, koca bıyıklı bir orta yaşlı adam gibi hissetti. Ralph onu yakalamış, ayaklarını yerden kesmişti. Ama Daniel avuçlarını onun küçük yüzüne dayayarak tüm gücüyle itti. Ralph kollarını gevşetmek zorunda kaldı. Karşı karşıya birbirlerine nefretle bakarak, gülümseyerek nefes nefese durdular. Ralph acayip bir sesle, alay ediyorsunuz ha? Dedi. Benimle alay etmek istiyorsunuz. Birden başını eğdi ve Daniel'e saldırdı. Daniel biraz şaşaladı ve iki büklüm oldu. Oğlanı ensesinden yakaladı ama nefes nefese kalmıştı. Ralph hiç de yorulmuş görünmüyordu. Yeniden kapıştılar ve odanın ortasında öylece sessizce itişerek dönmeye başladılar. Daniel ağzında ateşli ve buruk bir tat duydu. Bu işi hemen bitirmeli yoksa beni benzetecek diye düşündü. Oğlanı var gücüyle itti, rahat kımıldamadı. Çılgın bir öfke Daniel'i delirtmişti. Aşağılık herifin biriyim ben diye düşündü. Birden eğildi. Ralph'i belinden yakaladı, yatağın üzerine fırlattı ve aynı anda kendini olanca ağırlığıyla oğlanın üzerine attı. Ralph çırpınıyor, yüzünü gözün tırmalıyordu. Ama Daniel ellerini sımsıkı yakaladı ve şiddetle bastırarak şiddeteye gömdü. Ralph üzerindeki bu orta yaşlı adamın ağırlığıyla kıpırdayamadan güçsüz yatağa çivilenmiş yatıyordu. Daniel onu kendinden geçerek seyretti. Ralph'in gözleri çılgın bir öfkeyle yanıyordu. Şu anda çok güzeldi. Daniel kesik kesik nefes alarak, "Kimmiş en güçlü ha?" dedi. "Kimmiş?" Ralph hemen gülümsedi ve yapmacık bir neşeyle, "Siz güçlüsünüz mü Sülalik?" dedi. Daniel onu bıraktı ve ayağa kalktı. Kendini bitkin ve küçülmüş, alçalmış, düşmüş hissediyordu. Kalbi iri iri çarparak zorlukla konuştu. "Güçlüyüm ama şimdi nefesim kesiliyor." Ralph kalkmıştı. Gömleğini pantolonun içine sokuyordu ama o nefes nefese kalmamıştı. Gülmeye çalıştı. Gözlerini Daniel'in bakışlarından kaçırıyordu. "Nefesin önemi yok," dedi aslan dövüşçü. "Nefes antrenman işi." "Kendini iyi koruyorsun, iyi vuruşuyorsun," dedi Daniel. "Ama aramızda kilo farkı var." Karşılıklı kaçamak gözlerle bakışarak güldüler. Daniel, Ralph'i boğazından yakalamak ve suratına olanca hızıyla vurmak arzusuyla kıvranıyordu. Ceketini giydi, keten gömleği ıslak vücuduna yapıştı. "Hadi bakalım," dedi, "ben gidiyorum. Güle güle Mösyö'lerik." "Odada bir yere senin için bir şey sakladım," dedi Daniel. "Ara bakalım, bulabilecek misin?" Kapı arkasından kapandı. Daniel merdiveni titreyen dizleriyle ağır ağır indi. "Önce bir gidip yıkanayım," dedi. "Tepeden tırnağa bir yıkanayım." Tam sokak kapısından çıkarken aklına bir şey geldi, birden durdu. Sabah tıraş olmuş ve keskin usturayı öylece açık şöminenin üzerinde unutmuştu. Matthew kapıyı itince bir yerlerde ince yumuşak bir çıngırak sesi duyuldu. "Sabah bu zili fark etmemişim ya da bu akşam saat 9'dan sonra işletiyorlar zili," diye düşündü. Yandaki camlı kapıya gizlice baktı ve bir karartı gördü. Odada biri vardı. Anahtarların asılı olduğu tabloya doğru telaşsız adımlarla yürüdü. Üzerinde 21 yazılı çivide bir anahtar sallanıyordu. Matthew anahtarı aldı ve cebine attı. Sonra döndü ve merdivene doğru gitti. Ardında bir kapı açılmıştı. "Şimdi seslenecekler," diye düşündü Matthew. Korkmuyordu. Oyunun bir kısmıydı bu. Sert bir ses, "Kim var orada?" diye bağırdı. "Hey, nereye gidiyorsunuz?" Matthew döndü. Uzun boylu, zayıf gözlüklü bir kadındı. Kuşkulu ve işini sıkı tutan bir insan hali vardı yüzünde. Matthew gülümsedi. Kadın tekrar sordu. "Nereye gidiyorsunuz kimseye sormadan?" "Bolivar'dı. Zencinin adı Bolivar'dı." "Müsü Bolivar'a çıkıyorum, 3. kata." Kadın şüpheyle baktı. "Şuralarda dolandığınızı gördüm de," dedi. "Anahtarı yerinde mi?" diye baktım. "Yerinde mi?" "Hayır, yok," dedi Matthew. "Bolivar odasında demek ki." Kadın anahtarlığa yaklaştı. Matthew bekledi. %50 bir şans vardı şu anda. Kadın yüzünde hayal kırıklığına benzer bir ifadeyle döndü. "Evet," dedi, "anahtar yerinde yok." Matthew derin bir nefes aldı. Konuşmadan yürüdü, merdiveni tırmanmaya başladı. 3. katın sahanlığında bir an çevresine bakındı, sonra cebinden anahtarı çıkardı ve üzerinde 21 yazılı kapının kilidine soktu, kapıyı açtı. O da gecenin içinde simsiyahtı. Kadınca bir koku ve ateşle yüklü bir gece. Bir yerlere çarpmamak için önce ellerini uzattı ama gözleri karanlığa çabuk alıştı. Yatak yapılmamıştı. Çarşafın üzerinde ortaları hala çukur çukur bekleyen iki yastık atılı duruyordu. Matthew sandığın önünde diz çöktü ve kapağı açtı. İçinde belirsiz bir kusma ihtiyacı duyuyordu. Sabah bıraktığı paralar mektup destelerinin üzerine düşmüştü. Matthew içinden 5'ini çekip aldı. Kendisi için bir şey çalmak istemiyordu. Anahtarı ne yapacağım? Bir an tereddüt etti, sonra anahtarı sandığın kilidinde bırakmaya karar verdi. Kalkarken odanın dibinde sağda bir kapıya gözü ilişti. Açtı, baktı, banyoydu. Bir kibrit çaktı ve karanlıkta bir aynada akseden alevin pembeleriyle yaldızlanmış kendi yüzünü gördü. Kibrit sönünceye kadar görüntüsünü seyretti, sonra çöpü yere fırlattı ve odaya döndü. Şimdi odadaki eşyayı daha rahatlıkla seçebiliyordu. Eşyayı, portmantoyu, kanepelerin arkalıklarına itinayla asılmış giysileri, pijamayı, ipek sabahlığı, Lola'nın tayyörünü kötü kötü güldü ve çıktı. Koridor bomboştu ama yaklaşan ayak sesleri ve gülüşmeler duyuluyordu. Merdivenleri bir çıkan vardı. Bir saniye odaya dönmek için adım atar gibi yaptı ama hemen vazgeçti, omuz silkti. Yakalansa da umrunda değildi. Anahtarı kilide soktu ve iki kere çevirdi. Doğrulduğu zaman bir askerle bir genç kadın gördü. "Dördüncü katta," dedi kadın. "Asker epey yüksek," dedi. Matyo onların geçip gitmesini bekledi, sonra indi. İçin için gülerek en zor işin en arda kaldığını düşündü. Anahtarı yerine koymak gerekti. Birinci katta durdu, parmaklığın üzerinden eğilip baktı. Kadın sokak kapısının önündeydi. Sırtını dönmüş dışarı bakıyordu. Matyo son basamakları sessizce indi, anahtarı çiviye taktı, yine usulca yukarı çıktı, birkaç saniye bekledi, sonra basamakları gıcırtıta gıcırtıta merdiveni yeniden indi. Kadın döndü, baktı ve geçerken selam verdi. "İyi geceler madam, güle güle," çıktı. Sırtında kadının bakışlarının ağırlığını duydu ve içinden kahkahayla gülmek geldi. 33. ayrımın sonu, sayfa 270.